Ayrım 11.
Sayfa 90. Acaba sonu neye varacak bunun? Biliyor musunuz, içimde bu sonbaharda ölecekmişim gibi bir his var. Çok hastayım. Ölümü sık sık düşünüyorum. Yine de böyle ölmek, buranın toprağına yatmak istemezdim. Kim bilir, belki geçen bahar gibi yeniden yatağa düşeceğim. Zaten tam anlamıyla iyileşemedim. Hele şu sırada kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Fedora bugün akşama kadar bir yere gitti, ben yapayalnız kaldım evde. Bazı zamanlar yalnız kalmaktan öyle korkuyorum ki. Odamda birisi varmış, bana bir şeyler söylüyormuş gibi geliyor. Bir de bir düşünceye dalıp dalgınlıktan böyle ani olarak sıyrılınca pek korkuyorum. Size bu uzun mektubu da bu nedenle yazdım. Yazdığım zaman bu durum geçiyor. Şimdilik hoşça kalın. Mektubumu bitiriyorum çünkü hem kağıdım bitti hem vaktim yok. Elbiselerimle şapkamın satışından aldığım paradan yalnız bir gümüş ruble kaldı. Ev sahibinize 2 ruble vermekle iyi etmişsiniz. Hiç olmazsa bir zaman için sesi kesilir. Bir şeyler yapıp elbisenize çeki düzen verin Makar Alekseyeviç. Güle güle. O kadar yoruldum ki, neden bu kadar halsiz düştüğümü anlayamıyorum. En ufak işten yoruluyorum. Şimdi elime bir iş gelse nasıl çalışırım bilmem. En çok buna üzülüyorum zaten. V.D. 5 Eylül. Canım Varenka'cığım, bugün beni hayli etkileyen olaylarla karşılaştım. İlkin bütün gece başım ağrıdı. Biraz hava almak için Fontama rıhtımına çıktım. Karanlık, rutubetli bir akşamdı. Artık 5'ten sonra ortalık kararıyor. Yağmur yağmıyordu ama sisin yağmurdan pek farkı yoktu. Gökte uzun geniş şeritler halinde bulutlar akıyordu. Rıhtım çok kalabalıktı. Aksi gibi dolaşanların hepsinin ürkütücü, can sıkıntısı veren yüzleri vardı. Sarhoş adamlar, kalkık burunlu, başları açık, ayaklarında kaba kunduralarla finli kadınlar, işçiler, arabacılar, bir iş için o yana uğrayan tek tük bizim gibiler. Sokak çocukları, sıska sarı benizli, çizgili bir urba giymiş, yüzü isli yağdan vıcık vıcık, elinde bir kilit tutan bir çilingir çırağıyla bir çakıya ya da bakır yüzüğe müşteri bekleyen, iri yarı terhis olmuş bir asker bunlara ekleniyordu. Besbelli o saatte oralarda başka tür halk bulunmuyordu. Fontanka, üzerinde gemiler işleyen bir kanal. O kadar çok mavna var ki insan hepsinin nasıl sığıştığını akıl erdiremiyor. Köprülerde vıcık vıcık çörekler, çürük yumurta satan kadınlar oturuyor. Hepsi de pis ıslak karılar. Fontanka'da gezinmek hiç iç açıcı değil. Ayağının altında hiç kurumayan taşlar, çevrede yüksek kara isli evler. Tabanında sis, tepende sis. Karanlık, hüzün verici bir akşamdı yani. Gorohovaya sokağına saptığım zaman ortalık iyice kararıyordu. Fenerleri yakmaya başlamışlardı. Fırsat düşmediği için Gorohovaya'ya uzun süredir uğramamıştım. Hareketli bir sokak. Dükkanlar, mağazalar çok zengin. İçlerinde her şey pırıl pırıl, ışıl ışıl. Kumaşlar, vitrinlerdeki çiçekler, çiçeklerle süslü çeşitli şapkalar. Yalnızca güzellik oluşturmak amacıyla sergileniyor gibi. Oysa değil bunları satın alan, karılarına armağan veren adamlar varmış. Zengin bir sokak. Gorohovaya'da bir sıra Alman çörekçi var. Hali vakti yerinde kimseler olmalı. Ya o her an geçen arabalar? Kaldırım bunları nasıl dayanıyor? Kupalar son derece göz alıcı, camları ayna gibi, içleri baştan başa kadife, ipek. Soylu uşaklarının yaldızlı pazubentleriyle kasaturaları var. Arabalara baktım. Hepsinin içinde süslü püslü kadınlar vardı. Prenses miydiler, kontes mi kim bilir. Saate bakılırsa balolara, toplantılara gidiyorlardı. Doğrusu bir prensesi ya da yüksek çevreden herhangi bir hanımefendiyi yakından görmeyi pek merak ediyorum. Hoş bir şey olmalı. Şimdiye kadar hiç görmedim. Ancak arada bir arabanın içine bir göz attığım oldu, o kadar. O aralık sizi anımsadım. Ah meleğim, gözümün nuru. Sizi anımsadıkça yüreğim sızlıyor. Niye bu kadar talihsizsiniz Varenka? Meleğim benim. Herkesten neyiniz eksik? İyi kalplisiniz, güzelsiniz, bilgilisiniz. Bahtınız neden böyle kara? Niçin çoğunlukla iyi insanlar geride, gölgede kalıyor da bir başkasının başına devlet kuşu kendiliğinden konuyor? Biliyorum anacığım, bunları düşünmek iyi değil. Serbest düşüncelilik sayılıyor. Ama hakça, Allah için konuşursak, niçin bir kız daha anasının karnındayken talih kuşu ona mutluluğu müjdeliyor da öteki kimsesizler yurdunda dünyaya gözlerini açıyor? Mutluluk çoğu zaman aptal İvan'a nasip oluyor. Dipnot, Rus masallarının Keloğlan'ı. Sen rahatına bak aptal İvan. Dedelerinin keselerini sömüre sömüre, tıka basa, ye iç eğlen. Sen de karşıdan ağzının suyunu akıt. Günah biliyorum anacığım, ama ne yapayım ki beynime giriyor. Şu kupa arabasında siz gezemez miydiniz iki gözüm anacığım? İltifatlı bakışınız değil bizim gibilere, generallere bile şeref verirdi. Eski bir basma entari yerine ipekliler giyer, altınlara bürünürdünüz. O zaman ben sokaktan ışıklı pencerelerinize vuran gölgenizi görerek mutlu olurdum. Sizin orada mutluluk, neşe içinde yaşadığınızı düşündükçe ben de neşelenirdim. Oysa şimdi öyle mi? Kötü insanların sizi mahvetmeleri yetmiyormuş gibi mendeburun serserinin biri hakarete kalkışıyor. Züppenin sırtında frak olduğu, sizi altın saplı gözlüğüyle süzdüğü için kendinde dilediğini yapacak kudreti görüyor utanmaz herif. Terbiyesizce sözleri çekinmeden kullanıyor. Doğru mu bu canım? Ama neden böyle? Çünkü siz öksüzsünüz, korumasız bir kızsınız. Çünkü sırtınızı dayayacağınız güçlü bir dostunuz yok. Fakat peynir ekmek yer gibi bir öksüzü aşağılayan bu adamlara insan mı diyeceğiz? Ben bunların yalnızca insan adı taşıyan sokak süprüntüleri olduğuna inanıyorum. Bugün Gorohovaya'da karşılaştığım laternacıyı kendi hesabıma onlardan çok daha şerefli sayarım. Gerçi bu adam karnını doyuracağı birkaç metelik için bütün gün taban tepiyor ama başına buyruk yaşıyor, kendi kendini besliyor. Sadaka istemiyor. Başkalarının zevkini tatmin için sizi elimden geldiğince eğlendireyim diyerek makine gibi çalışıyor. Aslına bakılırsa onunki de dilencilik, ama asil bir dilencilik. Adamcağız yorulduğu, üşüdüğü halde yine çalışıyor. Daha doğrusu pek çok insan anacığım, işlerinin ölçüsüne, sağladıkları yararlara göre az kazanır. Ama kimseye boyun eğmez, kimseye el açmaz. Ben de tıpkı o laternacı gibiyim. Yani tam anlamıyla onun gibi değilsem de, soylu, kibar bir alanda, aynen onun gibi gücümün yettiğince, karınca kararınca çabalıyorum. Gerçi elimden çok şey gelmiyor, ama bu da ayıp değil. Bugün yoksulluğun acısını bir kat fazla duyduğum için bu laternacıdan söz açtım. Laternacıya bakmak için yolda durmuştum. Kafama türlü türlü düşünceler sardığı için biraz açılayım diye durdum. Ben durunca birkaç arabacı, bir kız, bir de kirpas içinde küçük bir kız adamın etrafını aldı. Laternacı bir evin penceresi önündeydi. O kalabalıkta bir çocuk gözüme çarptı. 10 yaşlarında güzel denebilecek bir erkek çocuğuydu. Ama hastaydı galiba. Cılızdı, sırtında gömlekle bir şey daha vardı. Hemen hemen yalın ayak gibiydi. Ağzını açmış müziği dinliyordu. Çocukluk işte. Almanın çalgısına, kuklaların oyununa öyle dalmıştı ki ellerinin ayaklarının donduğunun farkında bile değildi. Titriyor, gömleğinin kolunu dişleriyle çekiştiriyordu. Elinde bir kağıt parçası fark ettim. Bir bey laternacıya gerçekten ufak bir para attı. Para doğruca çevresinde dans eden kuklalar bulunan kutuya düştü. Paranın şangırtısı duyulur duyulmaz bizim oğlan silkindi, etrafa ürkek gözlerle baktı. Besbelli parayı benim attığımı sanarak koşa koşa yanıma geldi. Elleri, sesi titriyordu. elindeki kağıdı uzatarak mektup dedi. Açtım. İçinde bildiğimiz öykü. Çocukların anası hastalıktan ölüyor, 3 çocuk evde açlıktan kırılıyormuş. Şimdilik siz bize yardım edin, yavrularımı bu dünyada unutmadığınız için ben de ölünce öbür dünyada siz veli nimetlerimi unutmam. Ne verebilirdim onlara? Tabii bir şey vermedim. Oysa içten acımıştım. Zavallı çocuk soğuktan mosmordu, belki açtı da. Yalan söylemiyordu, eminim ki yalan değildi. Bu işten anlarım ben. Yalnız şu hayırsız anaların çocuklarını bu soğukta, yarı çıplak, eline bir mektup sıkıştırarak sokağa salıvermeleri zoruma gidiyor. Belki akılsız, iradesiz bir kadındır. Belki yardım edecek kimsesi yoktur, onun için bağdaş kurup köşeye oturmuştur. Belki gerçekten hastadır. Yine de ilgili yerlere başvurmak gerek. Dolandırıcının biri olmadığı, aç cılız bir çocuğu milletten para çekmek için gönderip onu hastalığa sürüklemediği nereden belli? O çocuk bu tür mektupları taşıyıp ne olacak? Oradan oraya, ötekinden berikine koşup dilenmekten kalbi katılaşacak. Gelip geçen herkesin acelesi vardır. Yüreği taştan, sözleri acıdır. Defol, çekil, hadi oradan yumurcak. Herkesten ancak bunları duyacak ve zavallı ürkek yavrucak, yuvasından düşmüş kuş yavrusu gibi sokakta boşu boşuna titriyecek. Elleri ayakları donacak, soluğu kesilecek. Sonunda öksürmeye başlayacak. Öksürük muzır bir sürüngen gibi bütün göğsünü kaplayacak. Daha sonra kulübesinin havasız karanlık bir köşesinde bakımsız, yardımsız yatağa düşecek. Ölüm hep başucunda olacak. İşte bütün hayatı böyle sürecek. Bazen hayat böyle oluyor Varenka. Ah Varenka, birisinin size elini uzatarak Allah rızası için diye yalvarmasını kuru bir Allah versinle geçiştirmek ne üzücü bir bilseniz. Bazı Allah rızası içinler yürekten oluyor. Allah rızası içinlerinde türleri vardır anacığım. Ama bazıları da uzun, iniltili, ezberlenmiş, tam bir dilenci yalvarışıdır. Böylelerini boş geçmek insanı o kadar üzmez. Bu yıllanmış, meslekten bir dilenci dersin. İşini bilir, nasıl olsa kendini kurtarır. Bir de ham, korkunç bir Allah rızası için var. Ben bugün çocuğun mektubuna bakarken bahçe duvarının dibinde bir adam duruyordu. Her geçenden istemiyordu. Bana bir metelik ver Allah rızası için bey dedi. Bunu öyle kesik, öyle kibar bir sesle söyledi ki içimi saran korku ürpertti beni. Benden dilendiği meteliği vermedim, zaten yoktu. Zenginler yoksulların kötü talihlerinden yüksek sesle yakınmalarını hiç sevmezler. Bu onlara arsız, rahatsız edici bir hal gibi görünür. Yoksulluk elbette ki rahatsız edicidir. Yoksa fakir fukaranın aç karnına inlemeleri onların uykularını mı kaçırıyor dersiniz? Şunu açıkça söyleyeyim ki anacığım, bunları bir yandan içimi dökmek ama en çok yazılarımın düzgünleştiğini, üslubumu geliştirdiğimi göstermek için yazdım. Üslubumun artık gitgide düzeldiğini siz de kabul edersiniz. Fakat şu anda canım o kadar sıkkın ki düşündüklerime kendim de içten inandım, hak verdim. Gerçi bunda bir sonuç çıkmayacağını biliyorum ama anacığım, hiç değilse bir dereceye kadar kendi kendime hak vermiş olayım. Gerçekten çoğu zaman hiç neden yokken kendimi küçültüyor, 5 para etmez bir adam gibi görüyorum. Bir benzetme yapacak olursak, bunun nedeni demin benden sadaka dilenen zavallı çocuk gibi korkutulup hırpalanmış olmamdır galiba. Şimdi size yalnızca mecazi anlamlar taşıyan bazı şeyler yazacağım anacığım. Beni dinleyin. Bazı günler aceleyle daireye giderken şehrin manzarasına daldığım olur. Böyle anlarda insan şehrin uyanışına, yükselen dumanlara, kaynaşıp uğuldamaya baktıkça kendini noktalaşmış hisseder. Sanki birisi her şeyin içine soktuğun burnuna bir fiske indirmiştir. Neme lazım diye süklüm püklüm yola devam edersin. Şimdi şu isten kapkara, kocaman evlerde, apartmanlarda neler olduğuna bir bakalım. O zaman kendi kendinizi küçümsemekte haklı olup olmadığınızı anlarsınız. Yalnız dikkat edin Varenka, bu yazdıklarım hep mecazi anlamlar taşıyor. Evet, şu evlere bir göz atalım. İşte şurada, yokluktan ev yerine geçen rutubetli bir hücrenin duman dolu köşesinde küçük bir esnaf uyanmış. Adamcağız bütün gece düşünde sanki bir musibetten başka bir düş göremezmiş gibi bir gün önce dikerken kazayla derisini kestiği ayakkabıyı görmüş. Ama ne yapsın adam, ayakkabıcının kafasında ayakkabı olmayacak da ne olacak? Çocukları ciyaklıyor, karısı aç. Hem yataktan bu halde kalkan yalnız ayakkabıcılar değildir kızım. Yalnız o olsa önemsizdir, yazılmaya değmez diyelim. Beri yandan aynı evde ya bir kat aşağıda ya da bir kat yukarıda görkemli bir dairede oturan son derece zengin bir kişi de belki düşünde yine bir ayakkabı görmüştür. Tabii bu düş başkadır. Ayakkabıların biçimi değişmiştir ama yine de ayakkabıdır. Çünkü size anlatmak, duyurmak istediğim biçimde hepimiz az çok ayakkabıcı sayılırız. Öte yandan o zengin kişinin yanında kulağına bazı şeyler üfleyecek bir adam olsaydı yine de durum bu kadar kötü sayılmazdı. O kimse ne diye hep kendini düşünüyorsun, yalnızca kendin için yaşıyorsun demeliydi. Bir kunduracı değilsin, çocukların afiyette, karnın tok, sırtın pek. Etrafına dikkatle bak, ayakkabıdan daha insanca bir uğraş bulamaz mısın? Size bunlardan hep mecazi olarak söz açtığımı tekrarlıyorum Varenka. Belki bunlar aşırı derecede serbest düşünceler. Fakat zaman zaman aklıma geliyor ve böyle anlarda kalbimden kopan ateşli sözlere engel olamıyorum. Doğrusu gürültü patırtıdan korkarak insanın kendini sıfır görmesine hiç gerek yok. Sözümü bitirirken şunu da söyleyeyim ki anacığım, belki bunları yalandan uydurduğum, bir kitaptan kopya ettiğim aklınıza gelecek. Hayır anacığım, bunu düşünmeyin. Böyle değil, yalana tenezzül etmem. Canım sıkılmadığı gibi hiçbir kitaptan kopya etmedim bunları. Eve pek neşesiz geldim. Masaya oturdum, çaydanlığımı ısıttım, bir iki bardak çay içeyim dedim. Tam o sırada şu bizim zavallı kiracımız Gorshkov girdi. Zaten bu sabah onun öbür kiracıların etrafında dolaşıp durduğu gözüme çarpmıştı. Hatta bir aralık bana da sokulmak istedi. Sırası gelmişken şunu da söyleyeyim anacığım. Adamcağızın üstü başı benimkinden beş beter. Hem de nasıl? Karısı bir yandan, çoluk çocuk bir yandan. Doğrusu Gorshkov'un yerinde olsam ne yapardım bilemiyorum. Neyse, Gorshkov odaya girip başıyla selam verdi. Kirpikleri her zamanki gibi yaşlıydı. Ayaklarını yere sürtüp duruyor, ağzından tek bir sözcük çıkmıyordu. İskemleye oturttum, gerçi iskemlem kırıktı ama başkası yoktu. Çay ikram ettim. Uzun uza diye özür diledi, sonunda bardağı aldı. Şekersiz içmek istedi. Ben şeker alması için ikna etmeye çalışınca yine özür dilemeye başladı. Bir süre hıkmık ettikten sonra en ufak şeker parçasını alıp çayına attı, beni çayın son derece tatlı olduğuna inandırmaya çalışıyordu. Hey gidi, şu yoksulluk insanları ne derece küçültüyor. Nasılsınız, ne var ne yok diye hatırını sordum. Ocağınıza düştüm veli nimetim Makar Alekseyeviç dedi. Allah rızası için mutsuz bir aileye yardım edin. Çocuklarım, karım aç kaldılar. Aile başkanıyım, bu duruma dayanamıyorum. Ona cevap vermeye hazırlanırken Gorshkov sözümü kesti. Burada herkesten korkuyorum Makar Alekseyeviç. Daha doğrusu çekiniyorum. Hepsi kibirli, mağrur insanlar. Sizi rahatsız etmezdim kardeşim, veli nimetim. Geçirdiğiniz sıkıntıyı, çok bir şeye veremeyeceğinizi biliyorum. Fakat ne olur az da olsa bana bir miktar ödünç verin. Kalbinizin iyi olduğunu, sıkıntı çektiğinizi ve durumunuzun hala düzelmediğini biliyorum. Küstahlığımı, münasebetsizliğimi affedin Makar Alekseyeviç diye bağladı. Bütün isteğime karşın ona yardım edecek halde olmadığımı, meteliksiz olduğumu söyledim. Yalvarmaya başladı. Ne olur Makar Alekseyeviç, çok bir şey istemiyorum. Kulaklarına kadar kızardı. Karım, çocuklarım hepsi aç. Bari 10 kopek verin. İçim parçalandı. Benden beteri varmış diye düşündüm. Oysa bende de topu topu 20 kopek kalmıştı. Yalnızca bu paraya bel bağlıyordum. Yarın sabah en gerekli gereksinimlerim için harcayacaktım. Durumum şöyle kardeşim, veremem dedim. Bir türlü yakamı bırakmadı. Aman Makar Alekseyeviç kardeşim, ne olursa senden olur. 10 kopek ver bari. Çekmeceden 20 kopeyi çıkarıp bir işe yarasın diye hepsini verdim. Ne sefalet tanrım. Konuşmaya başladık. Nasıl oldu da bu kadar sıkıntıya düştün kardeşim diye sordum. Üstelik kirası 5 gümüş ruble olan odada oturuyorsunuz. Buraya 6 ay önce taşınmış, 3 aylık peşin vermiş. Sonra durumu bozulmuş zavallının. Bir davanın sonucunu bekliyormuş, o zamana kadar biteceğini umuyormuş. Bu da belalı bir iş. Mahkeme kendisinden hesap soruyor. Bir tüccarla davalıymış. Herif hükümetten aldığı bir işte bir dolap çevirmiş. Düzenbazlığı meydana çıkmış. Tüccarı mahkemeye vermişler. Ama herif hilekarlığını nasıl olduysa o işte bulunan Gorshkov'a bulaştırmış. Aslında Gorshkov'un dikkatsizlik ve birkaç yıldır devletin malını korumamak gibi bir suçu var. Dava devam ediyor. İftiradır bu, hiç suçum yok diyor. Ne dalaverelere karıştım ne de hırsızlık yaptım. Tabii bu sorun onu biraz lekeledi. İşten el çektirdiler. Tam anlamıyla suçlu olmasa bile iyice temize çıkana kadar tüccarın ona borçlu olduğu ve mahkeme aracılığıyla almak istediği toplu parayı vermiyorlar. Ben ona inanıyorum ama mahkeme sözle kanmıyor. Davada Arap saçı gibi karışık, 100 yılda çözülecek gibi değil. Azıcık söker gibi olurlarken tüccar yine ortalığı karıştırıveriyor. Gorshkov'a içten acıyarak onunla ilgileniyorum anacığım. Adam işsiz, bu leke yüzünden hiçbir yere giremiyor. Kenarda köşede sakladıkları birkaç kuruşu yiyip bitirmişler. Dava sürüp gidiyor ama yaşamak da gerek. Üstelik durup dururken hem de pek sırasız olarak bir çocukları dünyaya geldi. Al sana bir masraf daha. Oğlan hastalandı masraf, öldü masraf. Karısı hasta, kendisi de pek sağlam değil. Müzmin bir rahatsızlığı varmış. Kısacası adamcağız dertli mi dertli. Bununla birlikte bugünlerde davanın lehine sonuçlanacağını beklediğini söylüyor. Olumlu bir biçimde biteceğinden hiç kuşkusu yokmuş. Yazık, çok acıyorum bu adama anacığım, çok acıyorum. Gönlünü aldım, şaşkın, ezilmiş bir adam, korunmaya muhtaç. Şimdilik hoşça kalın anacığım, Tanrı sizi korusun. Afiyette bulunmanızı dilerim, yavrum benim. Sizi anımsadıkça hasta ruhuma ilaç sürmüş gibi oluyorum. Sizin için ıstırap duyduğum halde bu bana ağır gelmiyor. İçten dostunuz Makar Devuşkin.
9 Eylül. Anacım Varvara Alekseyevna.